Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan bir yeni Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve programı açmadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarımızdan birinde İstanbul'un en mühim meselelerinden olan günümüzde muvasalat, ulaşım üzerinde durmuştuk. Ama hangi ulaşım? Tarihte İstanbul'da ulaşım nasıl sağlanırdı? Kimi programımızda tramvayları anlattı, kiminde troleybüsleri, kiminde boğaz vapurlarını. Ve yakın programlarımızdan birinde de İstanbul'da arabalardan bahsettik. Otomobilden önceki İstanbul muvasalatı. Hangi çeşit arabalar kullanılırdı, onlardan bahsettik. Bu hafta da tarihe geçen arabalar üzerinde birkaç kelam etmek istiyoruz, dilerseniz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da muhtelif padişahlar devrinde kullanılan saray arabalarından bazıları çeşitli tarihi hadiselere sahne olmuştur. Ve tarih sayfalarında yer almıştır. Bunların arasında Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferine çıkarken bindikleri arabalar önde gelir. Yine Genç Osman namıyla bilinen Sultan II. Osman'ın tahttan indirildikten sonra Yedikule'ye ölüme götürüldüğü araba yine tarihi bir arabadır. Sultan II. Abdülhamit'i Cuma selamlığında, Cuma namazından çıkışta öldürmek maksadıyla yapılan suikastten sonra padişahın bindiği arabada yine tarihi arabaların başında gelmektedir. Bunların yanı sıra 17 ve 18. asırlardaki muhteşem saray düğünlerinde kullanılan saray arabalarının da isimleri tarihlerde geçmektedir. Biz bu programda bunlardan tarihi akışı takip ederek birkaç tanesinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet son seferine çıkarken nasıl bir arabaya bindi? Çünkü bu sefer çok ehemmiyetli. Bu mevzuda ne yazık ki tarihlerimiz kat'i bir bilgi vermiyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in o devirde sarayda kullanılan Hinto tipi büyük ve rahat bir arabayla bu son seferine çıkmış olması kuvvetle muhtemel. Zira padişahın hasta olduğu da nazar itibari alınacak olursa arabanın ağır ve yolda giderken sarsılmayacak şekilde yapıldığı düşünülebilir. Fatih Sultan Mehmet bu arabayla çıktığı son seferini tamamlayamadı değerli dinleyiciler ve çoğumuzun bildiği gibi Gebze'de rahatsızlığı arttı, burada vefat etti. Tabutu yine aynı arabayla İstanbul'a gönderildi. Tarihlerde kendisinden çok etraflı bahsedilmeyen bu araba, tarihin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından, deha hükümdarlarından birisini son seferine götürmüş ve cansız bedenini yine bir cenaze arabası olarak defnedileceği yere kadar götürmüştür. Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman da 1566 senesinde son seferine çıkarken yine bir arabaya binmişti. Bu arabadan bahsetmemizin sebebi, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sefere çıkıncaya kadar araba nedir bilmemiş olmasıdır. Hakikaten bu büyük padişah o yaşa kadar ki 72 yaşındaydı, at sırtından inmemiştir. Ve imparatorluğun topraklarına yeni yeni topraklar kattığı, zafer üzerine zafer kazandığı her seferine at üzerinde çıkmıştır. Ancak 72 yaşın verdiği ihtiyarlık bir yana, yıllardan beri müptela olduğu nikriz hastalığı onu son seferine arabayla çıkmaya mecbur kılmıştı. Buna rağmen Kanuni Sultan Süleyman bu seyahati sırasında şehirlerden geçerken tekrar ata binmiştir. Şehir içinde atla gitmiştir. Çünkü tebaa padişah at üzerinde görmeye alışıktır. Araba sarsıntısından bile rahatsız olduğu için düzgün olmasına rağmen İstanbul Budün yolunun tekrar onarılmasını emretmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferinde bindiği arabanın şekli ve biçimi hakkında elimizde bilgi bulunuyor. Fakat bu bilgi Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra yapılmış bir minyatüründeki resimden elde edilmiştir. Bu minyatürden anlaşıldığına göre bu araba 4 tekerlekli ve 2 atlıdır. Üzerinde bulunan yeşil örtü bir taraftan açılmıştır. Açılan örtü aralığından Kanuni Sultan Süleyman'ın kavuklu tabutu görülmektedir. Arabanın kenar tahtalarında Kanuni Sultan Süleyman devrindeki Türk motif sanatından örnekler vardır. Tabi bu Hinto cinsinden bir araba olduğu anlaşılıyor ve yine Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman'ı son seferi olan Zigetvar seferine bu araba götürmüş. Malum padişah Zigetvar'ın fethini göremeden vefat etmiş. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa padişahın vefatını askerden saklamış. Kalenin fethinden sonra ordu uyumayun geri dönerken yine padişah aynı arabada, fakat bu sefer tabutu içinde geri dönmüş. O sırada Şehzade Selim Kütahya'daki Sancak Beyliği'nden Belgrad'a gelmiş ve tahta cülus etmiştir. Bu arabada Osmanlı tarihinde böyle ehemmiyetli bir arabadır. Değerli dinleyiciler, 17. asrın başında sarayda hasta nakletmekte kullanılan bir arabayla, bir pazar arabası da kanlı birer ihtilalle beraber tarih sayfalarına geçmiştir. 1622 yılında patlak veren bir ihtilal sırasında asiler Şehzade Mustafa'yı, daha doğrusu daha önce padişahlık yapıp sonra tahttan indirilen Sultan 1. Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmışlardır. Bunun için onu Topkapı Sarayı'ndaki dairesinden almışlar Orta Cami'ye. Sarayda hastalar için yapılmış bir arabayla götürmüşlerdi. İki büyük tekerlekli hasta arabasının en büyük hususiyeti insanlar tarafından, zülflü baltacılar çekerdi bunu, onlar tarafından çekilmesiydi. Üstü ve yanları örtülüdür bu arabanın, ön ve arka kısımları açıktır. Yanlarda kafesli ve perdeli iki penceresi vardır. Asiler bu arabayı çeke çeke eski padişah ve yeni, şimdi yine padişah olan Sultan 1. Mustafa'yı Orta Cami'ye kadar götürmüşlerdi. Pazar arabası da yine bu devirde tarihe geçmiştir değerli dinleyiciler. Islahatçı fikirleri yüzünden tahtından olan Sultan 2. Osman, yani Genç Osman namıyla tarihlerimizde bilinen padişah yakalandıktan sonra Orta Cami'den Yedi Kule'ye, Orta Cami'ye getirilmiş. Buradan da Yedi Kule'ye bir pazar arabasıyla götürülmüştü. Zamanın sadrazamı Davut Paşa, Sultan Osman'ı, çünkü sağ bırakırsa ihtilal yapanları yok edeceği için ortadan kaldırmak istedi. Orta Cami'de ortadan kaldırmak istedi. Ancak sonradan Yeniçerilerden bir kısmı hadiseye mani olur diye düşünerek Sultan 2. Osman'ı Yedi Kule'ye gönderdi ve orada boğdurttu. Bu pazar arabasının biçimi hakkında bilgimiz yok. Fakat çok ibretli değerli dinleyiciler, Cihan Padişahı Sultan 2. Osman tahtını kaybettikten sonra bir pazar arabasıyla öldürüleceği yere kadar götürülmüş. Bir insan öldürüldükten sonra zaten öldürüleceği vaki ise oraya pazar arabasıyla gitmiş, kan arabasıyla gitmiş, bunun bir farkı yok. Fakat bu da hakikaten ibretlidir. Zaten bu ibrete Sultan 2. Osman da işaret etmiştir değerli dinleyiciler. Sultan 2. Osman'ın yeri gelmişken söyleyelim, ahı Davut Paşa'da kalmamıştır. Sadrazam daha sadaretinin ayı dolmadan çıkan yeni bir isyan neticesinde Sultan 2. Osman'ı, Genç Osman'ı Yedi Kule'ye ölüme yollarken bindirdiği pazar arabasıyla, aynı arabayla aynı yere götürülmüş ve orada öldürülmüştür. Ne demişler? Etme bulma dünyası. Değerli dinleyiciler, tarihlerde dört atlı bir Hinto ile şehirde sık sık gezintiler yaptığı zikredilen Sultan 2. Mahmud da son seyahatini yine bu çok sevdiği Hinto arabasıyla yapmıştı. Padişahlar arasında arabayla gezintiyi en çok seven padişah olarak bilinir değerli dinleyiciler, Sultan 2. Mahmud. 1839 senesinin muhtemelen Haziran ayı ortalarında doktorların, hekimlerin kendisine verdiği hava tebdili nasihatını yerine getirmek için Çamlıca'da bulunan kız kardeşi Esma Sultan'ın köşküne gitmişti. Ve bu yolculuğu Hinto cinsinden bir saray arabası ile yapmıştı. Fakat ne çare ki padişah daha köşkten içeri girer girmez köşkün salonunda düşüp bayılmış, burada hastalığı artmış ve burada vefat etmiştir. Bu sefer cenazesi yine bir sabah bir öküz arabasıyla, bir koçu arabasıyla, o zamanki ismiyle Çamlıca'dan Haydarpaşa'ya götürülmüştür. Evet, şimdi gelelim daha yakın tarihe. 21 Temmuz 1905 günü değerli dinleyiciler, Cuma'ydı ve zamanın padişahı Sultan 2. Abdülhamit Cuma selamlığına çıkmıştı. Osmanlı padişahları her Cuma günü Cuma namazını İstanbul'un çeşitli camilerinden birinde kılarlardı. Ve bu Cuma selamlığı hem debdebeli bir merasim olurdu, padişahı görmek isteyenler bu vesileyle padişahı görürdü, hem İstanbul hareketli bir gün yaşardı, hem de değerli dinleyiciler, padişaha bir dilekçe vermek isteyen, çeşitli memurlardan şikayeti olan veya bir arzusu olan kimseler cuma selamlığını vesile bilerek padişaha dilekçe verirlerdi. Bu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. İşte böyle bir cuma selamlığı günü Yıldız Hamidiye Camii'nde cuma namazını kılmış padişah, cuma namazından çıkmış ve bir suikaste uğramıştır. Saatli bir bombayla öldürülmek istenmiştir. Sultan Hamid, araba gezintilerini çok seven bir padişahtı. Daha şehzadeliği zamanında bu merakı başlamıştı. Kendi kullandığı arabayla şehir içinde ve sayfiyelerde sık sık dolaşırdı. Hatta bu gezintilerden birinde bir ölüm tehlikesi de atlatmıştır. Şehzadeyken Beşiktaş'tan yeni aldığı atlarıyla bir arabaya bağlamış, deniyor atları. Atların ürkmesi neticesinde arabanın denize uçacağını anlayınca kendisi yere atlamış, düşmenin şiddetinden burnu ve yüzü zedelenmişti. Hatta bazı tarihlerde bu düşme neticesinde Sultan Abdülhamit'in başında sürekli bir ağrı zuhur etmiştir. Ve bu ağrının izalesi için hekimlerin tavsiyesi üzerine her gün Kız Kulesi açıklarından denize girmeyi ihtiyat haline getirmiştir. Böyle yazıyor tarihlerde. Şimdi dönelim bu cuma selamlığına. Suikast günü rivayete göre Ermeni komitecilerin tertiplediği söyleniyor bu cinayeti, bu suikasti. Hususi olarak bu suikast için Viyana'dan yaptırtıp getirdikleri Victoria cinsi faytonu kullanmışlardır. Daha önceden yaptıkları müşahedelerle padişahın camiden avlu kapısına kadar olan yolu hep aynı zaman müddeti içinde, yani 1 dakika 42 saniyede aldığını tespit etmişlerdi. Bu Victoria cinsi faytonun İstanbul'da kullanılan faytonlardan farkı, arabacı kısmının bomba yerleştirildiği için daha büyük ve daha geniş olarak yapılmış olmasıydı. Bir tesadüf, çoğumuzun bildiği gibi Sultan Hamit'i bu suikastten kurtarmıştır. Sultan Hamit her zaman olduğu gibi namazı kılmış, camiden çıkıp yürürken Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi görüp onunla durmuş ve bir müddet konuşmuştur. Ne konuşmuşlardır? Bu tarihlerde yazmıyor. Fakat biz bir saray halkından öğrendiğimiz malumata göre Hamidiye Camii'nin yağmur oluklarında akıntı var. Burası padişahın sarayına en yakın cami olduğu için neredeyse padişah camii sayılıyor. Zaten padişah yaptırmıştı orayı. İmam, oranın imamı Şerif Efendi, Şeyhülislam Cemalettin Efendi vasıtasıyla padişaha caminin yağmur saçaklarının aktığını bildiriyor. Bu mevzu için birkaç dakika veya daha az belki Cemalettin Efendi ile konuşuyor. Tabii aynı anda zaman dolduğu için daha önce ayarlanmış olan saatli bomba infilak ediyor. Bunun neticesi 3 asker 26 kişi vefat ediyor, 58 kişi de yaralanıyor. Ayrıca hadisede selamlık resmini seyretmeye gelen kimselerin arabalarından 17'si parçalanıyor. Orada bulunanlarda muazzam bir korku, dehşet, heyecan tabii hasıl oluyor. Sultan Hamit bu hadiseyi metanetle, soğukkanlılıkla karşılıyor. Çünkü daha önce de, bundan 10 sene önce de Dolmabahçe'de bir bayramlaşma sırasında deprem olmuş. Sarayın büyük avizesi bayramlaşma salonunun ortasına düşmüş. Buna rağmen Sultan Hamit yerinden kımırdamamıştı. Metin bir hükümdardı. Bu hadisede de Sultan Hamit hiçbir şey olmamış gibi metanetle bu sefer arabasına binip kendisi sürerek arabayı Çit Köşkü'ne geliyor. Fayton cinsi bu araba ve bazı hususiyetleri yüzünden ok atan araba adıyla biliniyor. Suikast hadisesiyle bu araba tarihe geçmiştir. Daha sonraki konuşmalarımızda bu arabanın hususiyetlerinden bir nebze daha bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, biraz da şimdi eğlenceli bir kısma geçelim. Sultan düğünlerindeki arabalar. Muhtelif padişahlar zamanında evlenen sultanların düğün alaylarında da değerli saray arabaları kullanılmış ve bunlar tarihe geçmiştir. Bu arabalara, bu alaylara katılan halk görmüş ve bu arabalara hayranlık duymuştur. Düğün alaylarında eskiden değerli dinleyiciler gelinin eşyası nakledilirdi. Buna nakil denirdi. Muhteşem ve gösterişli arabalar kullanılırdı her yerde. Saray düğününde en muhteşem arabaların kullanıldığını söylemeye lüzum yok. Sultanların elbiseleri, gümüş ve altın eşyaları, kendilerine hediye edilen nadide ve değerli eşyalar ayrı ayrı arabalara konarak halk arasından geçirilirdi. Şehzadeler, sultanlar, kadın efendiler ayrı ayrı arabalarda bir konvoy halinde yeni evli sultanı ziyarete giderken arabalarının ihtişamıyla halkın gözlerini kamaştırırlardı. Bunlara ve şehzadelerin sünnet düğünlerinde kullanılan arabalara ait örnekler tarihimizde pek çoktur. Bunları teker teker anlatmaya lüzum yok. Bunların hususiyetleri hakkında bilgi verebilmek için bir veya iki tane düğün alayından sizlere kısaca bahsetmek istiyoruz. Evet, tarihi geçmiş saray düğünleri arasında debdebe bakımından ilk sırayı işgal edenlerden birisi şüphesiz Sultan 1. Ahmet'in kız kardeşiyle Kaptanı Derya Öküz Mehmet Paşa'nın düğünüdür. Yeri gelmişken neden Öküz Mehmet Paşa dendiğini söyleyelim. Çünkü bu da biraz bu konumuzla alakalı. Değerli dinleyiciler, Öküz Mehmet Paşa iri yarı güçlü kuvvetli bir hükümdardı. Bir sefer sırasında topları taşıyan öküzlerden bir tanesinin çamura saplanması sebebiyle nakliyat durmuş. Bunu gören Öküz Mehmet Paşa gayrete gelip çamura saplanmayan öküzün çifti olarak top arabasını çekmiş ve bataklıktan kurtarmıştır. Bir başka rivayet de var. Bir cami inşaında taş taşıyan öküz arabasından bir tanesinin öküzü düşmüş. Onun yerine Öküz Mehmet Paşa kendisini koşarak taşın yerine ulaşmasını sağlamıştır. Her neyse, ulvi bir maksatla yapılan bu hadise neticesinde kendisine Öküz Mehmet Paşa ismi verilmiştir. Buna rağmen Öküz Mehmet Paşa bu isminden gocunmayan bir kimseydi. Hatta rivayet olunur ki bir seferde çadırında toplantı yapılırken dışarıdan bir öküz böğürtüsü duyuluyor. Orada bulunanlar ister istemez Öküz Mehmet Paşa'nın lakabını düşünerek tebessüm ediyorlar. Padişah diyor ki bu öküz neden böğürüyor biliyor musunuz? Bilmiyoruz diyorlar. O zaman Sadrazam Öküz Mehmet Paşa bu kadar merkebin arasında senin gibi bir öküzün ne işi var? Buna kızıyor da onun için böğürüyor diyor. Böyle bir de latife ediyor. İşte bu Öküz Mehmet Paşa Sultan 1. Ahmet'in eniştesi. Kız kardeşiyle evlenmiş. Bunların düğünü çok ihtişamlı olmuş. Düğünden az önce bir düğün alayı yapılmış ve bu düğün alayında gelinin eşyası, ceyizi taşıtılmış. 200 yük hayvanına taşıtılmış. İstanbulluların ağzından günlerce düşmemiş. Ceyizinin naklinden birkaç gün sonra Sultan Saray'a giderken gelin arabası da halka teşhir edilmiş ve halkta büyük bir şaşkınlık meydana getirmiş. Arabanın en büyük hususiyeti her tarafının altın kaplama oluşuydu. Üzerine güneş vurdukça pırıl pırıl parlıyordu ve halkın gözlerini kamaştırıyordu. Araba 4 kır at tarafından çekilmekteydi. Bir başka sultan düğünü örneğimiz var. O da yine bir saray düğünü ve Sultan 2. Mahmut devrine ait. Aradan tabii 200 sene geçmiş bir önceki anlattığımızdan pek çok hadiseler, pek çok değişiklikler olmuş. Buna rağmen saray düğünlerinde değişen bir taraf pek yok. Yine gelin olacak sultanların ceyizleri, eşyaları mükellef ve mutantan arabalarla taşınıyor. Düğün alayı saray erkanının da katılmasıyla bir araba konvoyu haline geliyor. Sultan 2. Mahmut zamanında İstanbul'a gelen ve İstanbul'da kaldığı müddet zarfında gördüklerini yazan bir Miss Julia Pardo var. Bu hanım yazar aynı devirde şahit olduğu Mihrimah Sultan'ın düğün alayını şöyle anlatıyor değerli dinleyiciler. Önce süvari alayı geçti. Sonra aralarında güveyi de bulunduğu halde paşalar alayı, bundan sonra da 4 atın çektiği Avrupa arabasında zatı şahane geçti. Her atı sarı ve al üniformalı bir iç oğlanı yediyordu, onun yedeğinde gidiyordu. Bunun arkasından zatı şahanenin resmi arabası gözüktü. Bu araba gümüş renkli, yaldızlıydı ve kabartma tavanının pervazlarına akik, Süleymani ve yeşim taşları işlenmişti. Bu araba Rus çarının hediyesiydi, kafesleri sımsıkı kapalıydı. Bu kafeslerin arkasında pembe ipekli perdeler parlıyordu. İşte gelin sultan, bu çok değerli arabanın içinde oturan tek insandı. Altı heybetli atın çektiği bu arabanın arkasından resmi günlerde sultanın her zaman bindiği arabası geçti. Kafesleri ardına kadar açıktı. Perdeleri de inik değildi. İçinde de kimse yoktu. Bundan sonra sultanın annesinin, Saliha Sultan'ın ve gelinin küçük kız kardeşinin bulunduğu araba geçti. Bunun arkasından ikinci bir Rus arabası geliyordu. Bu da Ahmet Paşa'ya Rusya'nın siyasi bir hediyesiydi. İçinde üç cariyesiyle eşi bulunmaktaydı. Bu alayı meydana getiren arabaların sayısı daha sonra 51'i buldu. Evet, Miss Pardo, Sultan II. Mahmut zamanında şahit olduğu bir sultan düğününü, Mihrimah Sultan'ın düğününü ve buradaki arabaları böyle tasvir ediyor. Evet, şimdi gelelim Topkapı Sarayı'ndaki saltanat arabalarına. Topkapı Sarayı Müzesi'nde halen Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli devirlerinde padişahlar, saray erkanı ve saray kadınlarının tarafından kullanılmış 14 tane araba ziyaretçilere teşhir ediliyor. Bu arabalar umumiyetle saltanat devrinin son zamanlarına ait, yani 19. asra ait. Daha önceki asırlardan devrimize intikal etmiş arabalar maalesef elimizde yoktur. Buna sebep, eski devirlerde yaşayan padişahların atı arabalara tercih edişleridir ve her türlü seyahatlerini, ister savaş olsun, ister gezi olsun, at sırtında yapmalarıdır. Ayrıca 1881 senesinde İstablı Amire'de, yani devlet ahırlarında çıkan bir yangın, bugün elimizde çok az araba kalmasına yol açan sebeplerin başında geliyor. Yangının sonunda Sultan II. Mahmut ve kendisinden önce gelen padişahlardan kalma değerli arabalar, eğer ve araba takımları yok olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi, saltanat arabaları dairesinde teşhir edilen arabalar arasında Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit ve Sultan Reşat devrine ait arabalar başta geliyor. Bunlardan dört tanesi İstanbul'da İstablı Amire'de yapılmıştır. Yani devlet ahırlarında yapılmıştır. Diğerleri ise Avrupa'nın Fransa ve İtalya gibi araba imalinde bir hayli ileri gitmiş ülkelerinde hususi olarak imal ettirilerek Türkiye'ye getirilmiş arabalardı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilen tek koçu arabası bize 18. asır saray kadınlarının kullandıkları arabalar hakkında kâfi fikir veriyor değerli dinleyiciler. İtalya'nın Torino şehrinde yaptırıldığı zannediliyor bu araba. İçi her tarafını çeviren kafesler yüzünden görülemiyor. Böylece bu arabalarla şehir içinde gezintiye çıkan saray kadınları meraklı bakışlardan uzak, erkekler tarafından görülmeden rahat bir seyahat yaparlardı. Malum kaç göç devri, kadınlar erkeklere görünmüyor o devirde. Bu arabanın içi rengarenk kumaşlarla kaplıdır ve oturulacak yerinde iki büyük minder bulunmaktadır. Efendim, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan bir başka saltanat arabası da Sultan II. Mahmut'a ait bir araba. Aynalı araba. Neresinden bakılırsa bakılsın içi görülebilen bu araba Paris'te imal edilmiştir. Tavanı mavi, sarı ve kırmızı beyaz camlardan yapılmıştır. Basık ve sekiz köşelidir. Alt tarafı da baklava biçimli renkli aynalarla çepeçevre süslenmiştir. Altı köşesinde fener bulunuyor. Arabanın çeşitli yerlerinde ay yıldız motifleri yer almaktadır. Saltanat Arabaları Dairesi'nde hususiyetleri itibariyle diğerlerinden ayrılan bir araba Sultan Abdülaziz devrine ait. Zırhlı araba değerli dinleyiciler. Önünde ve arkasında muhafızları için hususi yeri var ve padişahın armasını taşıyor. Ve onun şahsını muhtemel bir suikastten korumak ve gezintilerini emniyet içinde yapabilmesini temin etmek maksadıyla zırhlı olarak imal edilmiş. Kurşun işlemiyor bu arabaya. Sultan Aziz'in şehir içinde bu arabayla yaptığı geziler hakkında elimizde malumat bulunuyor. Yine bu saltanat arabaları içinde, bu 14 araba içinde en dikkat çeken arabalardan bir tanesi de Sultan Hamit'e ait. Paris'te imal edilmiş. Arabanın hususiyeti, yapanların beygirler herhangi bir sebeple ürküp de gemi azıya aldıkları zaman arabayı devirmemeleri için koydukları hususi bir tertibattır. Bu hususi tertibat, koşumu ve okuyla beraber beygirlerin otomatik olarak arabadan ayrılmasını sağlıyor. Sultan Hamit, cuma namazlarından sonra saraya bizzat kendisinin kullandığı bu arabayla dönerdi. İşte biraz evvel size naklettiğimiz yıldız suikastinden sonra da yine bu arabayı kullanmıştır. Bu araba saray halkı tarafından ok atan araba olarak bilinirdi. Değerli dinleyiciler, bu saray arabalarının içinde bir de bahçe arabaları var. Bahçe arabaları şehzadelerin saray bahçelerinde gezmeleri için hususi olarak ıstablo amirede yapılmış arabalardandır. Belli başlı hususiyetleri diğerlerine nispetle hafif oluşlarıdır. Tip itibariyle faytona benzerler. Atların yanı sıra geyiklerle de çekilirlerdi. Şehzadeler bu arabalarla saray bahçelerinde sık sık gezintiler yapar, kendilerini İstikbalde binecekleri arabalara alıştırırlardı. Şehzadeliği zamanında arabaya en çok düşkün olan padişahın Sultan Hamit olduğunu sizlere daha önce söylemiştik. Şimdi arabalardan biraz da İstanbul'da halk tarafından kullanılan kara nakil vasıtalarından bir başkasına geçelim. Sedye. Sedyeleri diğer nakil vasıtalarından ayıran bazı hususiyetler vardı değerli dinleyiciler. Bu hususiyetlerin başında 6. daire dahilinde kullanılmalarıydı. 6. daire İstanbul'un Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alan belediye dairesine verilen attır. İstanbul böyle dairelere ayrılmıştı. Her biri ayrı belediye olan. Neden buraya 6. daire denmiş? Tanzimatın ilanından sonra belediye teşkilatı yeni bir düzene sokulması düşünülmüştü. Bu iş için de önce bir belediye dairesi kuruldu. Pilot bölge deniyor ya. Yapılan çalışmalar buraya inhisar ettirildi. Bu maksatla kurulan daire Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alıyordu. Ve bu daireye teşkilatça örnek olarak da Paris şehrinin en mamur yeri olan 6. Belediye Dairesi numune olarak alındı. Paris'in 6. Belediye Dairesi'nin örnek alındığı Galata ve Beyoğlu Belediye Dairesi'ne de 6. Daire denildi. Osmanlılar zamanında, son zamanlarda bilhassa 6. Daire denildiği zaman Beyoğlu ve Galata Belediyesi anlaşılıyordu. İşte bu sedyeler 6. Daire dahilinde çok kullanılıyordu ve müşterilerinin ekseriyetini şık ve kibar hanımlar teşkil ediyordu. Sedyeler hemen hemen zenginlere has bir nakil vasıtasıydı. Fakirler ve hatta orta halliler için sedye, fiyatlarının yüksekliği yüzünden bir lüks olmaktan öteye gidememiştir. çeşitli sebeplerle İstanbul'a gelen yabancı kadınların sedilere büyük rağbet gösterdiğini bazı tarihlerde okuyoruz. İstanbul'un tabii güzelliklerine hayran olan yabancılar, sedyeler içinde İstanbul'u gezmekten çok hoşlanırlardı değerli dinleyiciler. Sedyeler iki adam tarafından taşınırdı. İçinin ve dışının süsleri yapıldığı devre göre değişen yaldızlı ve camekanlı nakil vasıtalarıydı. Büyüklüklerine göre tek veya iki kişilikti. Bunların İstanbul'da ilk kullanılmaya başlandığı tarihi katiyetle bilmiyoruz. Bu nakil vasıtaları zamanla modaya göre veya işte yapı üsluplarına göre durmadan değişmiştir. Önceleri sedyeler kırmızı renk üzerine altın yaldızlı işlemeliydi. İşlerinde Türk motif sanatından örnekler, bu arada bir de ayna mutlaka yer alıyordu. Oturulacak yerlerinde ise koç arabalarında olduğu gibi minderler bulunuyordu. Daha sonra bilhassa Avrupa ile temaslar sıklaşınca 19. asırda sedyelerde zamanın modasına uyarak değişiklikler yapıldı. Avrupa'dan getirilen sedyeler piyasayı kapladı. Bu sedyeleri yerlilerinden ayıran belli başlı hususiyetleri, yağlı boya ile boyanmış olmaları, işlerinde de minder yerine ipek kumaş kaplı kanepelerin bulunmasıydı. Değerli dinleyiciler, şark dünyasında çok rastlanan fakat Avrupa'da da bilhassa 18. asırda yaygın kullanılan sedyeler Osmanlı ülkesinde de çok yaygındı. Ve bunların kira ücreti sedyeye binenin arzusuna göre alınırdı. 1866 yılına kadar bu böyle devam etti. Bu yüzden sık sık müşterilerle sedyeciler arasında verilen ücretin azlığı yüzünden münakaşalar olurdu. Tabi sedyecilerin muayyen bir durak yerleri yoktu ve sedyelerini rastgele kahvehane, tiyatro önlerine, kalabalık yerlere koyar, müşteri beklerlerdi. Bu da tabii kargaşalığa yol açardı. Bu vaziyeti ve ücret yüzünden meydana gelen şikayetleri nazar itibarı alan şehre emaneti yani belediye 1866'da bu işi tetkik etti ve bir sedyeciler kararnamesi çıkardı. Sedyeciler kararnamesine göre sedyelere ve sedyecilere ait pek çok husus nizama sokuldu. Sedyecilerin muayyen bir durakları olacaktı. Ayrıca bütün sedyecilere birer numara verilecekti. Bu arada sedyelerin kira ücretleri de tespit edilmişti. Bu ücretin fevkinde para isteyen sedyeciler önce cezalandırılacak, bu iş tekerrür ederse sedyecilikten men edilecekti. Hazırlanan tarife şöyle, Karaköy Köprüsü'nden Galatasaray'a 12 kuruş, Taksim'e 15 kuruş, Pangaltı'ya 20 kuruş, Galata'dan Tophane'ye 10 kuruş, Galatasaray'dan Azap Kapı'ya 12 kuruş. Tarifelerde ayrıca sedyelerin günlük olarak tutulabileceği de belirtilmiştir ve ücret olarak da sabah güneşin doğuşundan akşama kadar kullanılmak şartıyla 40 kuruş olarak takdir olunmuştu. Yeri gelmişken tahterevanlardan da bahsedelim. Aslında konumuzla pek az ilgisi var ama bahsetmemek olmaz. Sedyelerin büyüğüdür tahterevanlar. Bunların en mühim hususiyeti insan yerine katırla taşınmasıdır. Tahterevanlar daha çok şehirler arası seyahatlerde ve sürre alaylarında kullanılırdı. Sürre alayı Sultan Çelebi Mehmet zamanında başlamıştır ve Sultan Vahidettin zamanına kadar devam etmiştir. Aralıklı olarak bazı zamanlarda bir iki sene gönderilmediği olmuştur. Hicaz'ın işgali ve oradaki isyan sebebiyle ve Vehhabi isyanı sebebiyle. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahları her sene Kurban Bayramı'ndan önce hacda olacak şekilde bir sürre alayı hazırlardı. Develer süslenir, püslenir. O oradaki mukaddes beldelere ve oranın ileri gelenlerine hediyeler ihtiva eder. Efendim hac emiri ve orada hac işini yaptıracak olan memurlar, hükümet tarafından tayin edilen memurlar bu sürre alayında vazifelendirilirdi. Anadolu halkından, Rumeli halkından da hacca gidecek olanlar her yerden gelip bu sürre alayına katılır, hep beraber toplu halde hacca gidilirdi. İşte bu sürre alaylarında da bu tahtirevanların kullanıldığını biliyoruz. Süveyş kanalı açılmadan evvel sürre alayı Hicaz'a karadan Şam yoluyla giderdi. Yolda sürre emini ve maiyeti tahtirevana binerdi. Önden ve arkadan iki katıra kalın kayışlarla bağlanmış, içi renkli nakışlarla süslü, adeta oda kadar büyüktü tahtirevanlar. Kuş tüyü yastıklar, sırmalı ipekli yastıklar üzerinde pek rahat seyahat edilirdi. Zenginler de hususi olarak yaptırdıkları tahtirevanlarda seyahat ederlerdi. Kirayla tutulan tahtirevanlar da vardı ama bunlarla alakalı fazla bilgi yok elimizde. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde Sultan 3. Ahmet devrine ait bir tahtirevan var. Bu tahtirevanın yanında bir de sürre naklinde kullanılan ve Türk oymacılık, hakkaklık sanatının en usta numunelerine havi bir tahtirevan bulunmaktadır. Evet, gelelim sürücü beygirlerine. Sürücü beygirleri bundan 100 sene kadar önce İstanbul'un meydanlarında, sokaklarında çok görülürdü. Önde bir beygir, beygirin sırtında müşteri ve arkasında elinde sopasıyla koşan beygir sürücüsü. Yıllar yılı İstanbul sokaklarının eksilmez bir parçası, bir unsuru olmuştur. Hatta 1. Can abine kadar vardı. Sürücü beygirlerinin belli başlı müşterileri fakir halk, hali vakti yerinde olmadığı için at sahibi olamamış esnaf ve çeşitli meslek sahibi kişilerdi. Gerek araba, gerek sedye ücretleri hayli yüksek olduğu için halk sürücü beygirlerine her zaman çok rağbet etmişti. Araba ve sürücü beygirlerinin bu asrın, daha doğrusu 20. asrın başındaki kira ücretleri arasında basit bir mukayese yaparsak, bu rağbetin sebebini hemen anlamak mümkün. Arabayla mesela köprüden şehzade başına 7,5 kuruşa gidilirdi. Aynı yol için sürücülerin istediği ücret 60 paraydı. 40 para 1 kuruş olduğuna göre 1,5 kuruştu. Aradaki fark tam 6 mislidir. İşte ondan dolayı halk arabalara ve sedyelere değil, sürücü beygirlerine rağbet ederdi. İstanbul'un Beyazıt, Eminönü, Vefa, Şehzadebaşı, Unkapanı, Fatih gibi büyük meydanlarında, büyük semtlerinde toplu halde bulunurdu bu sürücü beygirleri. Bir başka adı da kira beygiriydi. Bunların ücretleri her zaman pazarlığa tabiydi. Herhangi bir yere gitmek isteyen müşteri, hele beygirden de anlıyorsa, bunlardan gözüne kestirdiğinin sürücüsüyle pazarlık ederdi. Anlaşırsa kiralardı. Daha sonra beygir önde, sürücüsü arkada, gidilecek yere doğru hareket edilirdi. Bunun ne kadar zahmetli, ne kadar yorucu bir iş olduğu meydanda. Sürücü beygirinin hızı, kiralayan müşterinin arzusuna tabiydi. Müşteri 4 nala gitmek isterse, sürücü aynı hızla peşinden koşmak zorundaydı. Sürücü beygirlerinin müşterileri arasında bilhassa dini bayramlarda erkek çocuklar da katılırdı. Ata binmeyi en güzel eğlence olarak kabullenmişti eski çocuklar. Bayram sabahları bayram vesilesiyle süslenmiş, boynuna da büyük birer mendil bağlanmış beygirlerle şehrin içinde tur atarlardı. Bir de sünnet alayında sünnet olacak çocuk bu sürücü beygirlerine birine bindirilir. Beygirin şurası burası süslenir. Sünnet elbisesi giymiş çocuk şehir içinde tur attırılırdı. Sürücü beygirlerinin, kira beygirlerinin cinsleri umumiyette değişikti değerli dinleyiciler. Kullanılan atların çoğunluğu cins değeri olmayan alelade, kullanıla iskeleti çıkmış beygirlerdi. Fakat bunların yanı sıra bazen işlerinde kıymetlilerin de görüldüğü olurdu. Sürücülerin müşteriyle karşılıklı münasebetlerini tanzim eden bir nizamnameleri ve esnaf dernekleri gibi haklarını arayan bir dernekleri, bir cemiyetleri var mıydı? Maalesef eski kayıtlarda böyle bir malumat yok. Sürücü beygirleri hakkındaki malumat da, yazılar da karışık, dağınık. Konu başlı başına ele alıp incelenmemiş. Ancak başka bir konu geçerken, bundan alakalı bir konu, o da oradan adı geçmiş de kıyısından köşesinden bahsedilmiş. Ancak bazı sürücülerin kendi hesaplarına, bazılarının da birkaç beygir olan sürücü ağaları adına çalıştığını biliyoruz. Vaktiyle yakın tarihimizde insan hayatında çok yeri olan bu kira bilgileri, sürücü bilgileri hakkında da vereceğimiz malumat bu kadar. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.